Tanyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 8. Kaset 2. Yüz, Sayfa 278. Doğru, Anka'nın yumurtalarından 1000 yıl sonra ateşler içinden yeniden doğmuştuk. Bu küçücük kasabada bir asker kaçağı, bir soyguncu, bir vurguncu, Allahsız kitapsız bir kişi çıkınca, bir küçücük kasabada, dedi Şükrü Efendi. Bir kavlak çıkar da Anka'nın küllerinden halk edinmiş bir millete fırka reisi olursa varın siz bütün Türkiye'yi düşünün. Neyse, bu uzun bir mevzu. Biz şimdi bu küçük adamızı düşünelim. Şimdi ben de muhterem doktor beylerin emrindeyim. Mektep için bana ne düşerse yapmak benim boynumun borcu. Poyraz Bey'in verdiği balların parası benim için servet. Kovanlar kesildikten sonra balları götürüp İstanbul'da, İzmir'de satacak kazancımın hepsini getirip doktor beylere teslim edeceğim. İyi biliyorum. Karınca Adası'nın zeytinleri de bütün Ege bölgesinin en iyi zeytinleridir. Yerleşilmiş ya da boş kalmış öteki adaların zeytinliklerini, bütün bahçelerini de sizinki gibi onları da aldım. Mektep için bana ne düşerse yapacağım. Yakında da valiye gidip mektebe bir iki muallim isteyeceğim. Aman iki tane isteme, dedi Doktor Salman Sami. Sonra hiç vermez. Bu ilk yıllarda bize bir muallim yeter. Peki efendim, siz bilirsiniz efendim, varsın bir muallim olsun. Vali Bey'den şimdiye kadar ne istediğimse verdi. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın vilayet reisi Vali Bey'dir de. Vilayet Halk Fırkası'nın reisi Kavlak Remzi için ne diyor? Her şeyi biliyor da bir fırsat kolluyor. Onun da içi herkes gibi kan ağlıyor. Ankara'da yüksek yerlerde onu tutanlar varmış. Teşekkür ederim Şükrü Bey. Sizin için biz adalılar yarın akşam bir ziyafet hazırlayacağız. Denizler sihirbazı, nişancı veliye balığı göndereceğiz. Sizin için en nadide balıkları yakalayacak. Hançerli Efe, onunla birlikte ben de balığa çıkacağım. Bakalım o denizin nasıl büyülüyor, deniz onu nasıl büyülüyor. Kaçak Hasan, ben de yarın onlarla birlikte kendi kayığımla denize çıkacağım. O kayık ki onunla Karadeniz'in öteki ucundan buraya kadar balık tuta tuta geldim. Durun bakalım, Karadeniz'in bana güldüğü kadar bu deniz de bana gülüp bağrını bana öyle cömertlikle açacak mı? Bana bağrını cömertçe açan bu mübarek deniz sana da cömertçe açacaktır. Denizler kendi adamını gözünden tanır, Kaçak Hasan. Sabah erkenden Kaçak Hasan Arsen Usta'ya gitti. Arsen Usta'da sandık sandık balık oltaları vardı. Ustam, bana yeni oltalar gerek. Bu denizde olan bütün balıkları sen bilirsin. Bilirim. Hangi balıkta kaç kulaçta olur, sabırlı ol. Gezerek öğrenirsin. O kadar zor değildir. Birazcık öğrendim. Ustam bu denizi. Ustam, şimdi bana oltaları seç. Hangi balığın hangi kulaçta bulunduğunu da söyle. Bir kez söylemen yeter. Ben unutmam. Hangi balığın kaç kulaçta olduğunu kimseden öğrenmesem de kendim bile zamanla öğrenirim. Bir kısmını öğrendim de. Arsen her balığın oltasını çıkardı. Hangi oltanın hangi balık için olduğunu, balığın da kaç kulaçta bulunduğunu söylüyor, oltaları da onar onar sayıp Kaçak Hasan'a veriyordu. Sayma işi tamamlanınca, Hasan Reis, dedi Arsen Usta, paran yoksa sonra verirsin. Var, dedi Hasan göğsünü şişirerek, ben ta Karadeniz'in öteki ucundan gün doğusundan buraya gelinceye kadar ben Kaçak Hasan balık tutarak hem de tuttuğum her balığı satarak geçindim. Koynundan boncuklu kesesini çıkardı. Kese turuncu boncuktandı. Üstünde de yeşil boncuktan kuyruğu yukarıya dikilmiş bir akrep işlenmişti. Arsen bu boncuk keseleri çok iyi biliyordu. Toros kasabalarında, köylüklerinde hemen hemen her genç kız bu keselerden işler, keselerin üstüne de türlü kuşlar, kelebekler, türlü biçimler işlerlerdi. Toros dağlarının Türkmenleri, Ermenileri böyle akrep işlemeli keseleri çok kullanırdı. Demek Kaçak Hasan Reis, sizin Karadeniz'de de böyle güzel boncuklu keseler yapılıyor ha? Bizim Toros dağlarında Türkmen ve Ermeni kızları böyle boncuk keseler örerlerdi. Arsen Usta içini çekti. Seni de mi buralara o yel attı ustam? Sen de mi bizim gibi yurdundan yuvandan oldun ustam? Oltaların ederini söyle ustam. Beni Karadeniz'de yurdumda yuvamda bir görürlerse ustam beni asıverirler. Ustam bu gözler koskocaman bir ormanın her ağacına çıplak bir sürü gencin asıldığını gördü. Gözleri dışarı uğramış, dilleri de bir karış dışarı çıkmış, kaçak askerleri gördü bu gözler. Söylemesi dile kolay. Gel de yüreğime sor ustam. İşte bu ormanın bir ağacına asılırken kaçıp da kurtulan kaçak benim. Arsen Usta yandaki masanın üstündeki defteri kaptı, kulağının üstündeki kalemi eline aldı, hesabı yaptı, oltaların değerini söyledi. Kaçak Hasan paraları ağır ağır sayarak Arsen Usta'nın avucuna koydu. Arsen Usta paralı elini başının yöresini gezdirerek paraları sakalına sürdü. Siftah senden, bereket Allah'tan Hasan Reis. Arsen Usta sevgi dolu gözlerini Hasan'ın gözlerine dikmiş bakıyordu gülümseyerek. Hasan kesesini cebine koyduktan sonra elini öbür cebine soktu. Oradan mavi boncuktan bir kese daha çıkardı. Kesenin üstünde turuncu boncuklardan bir kelebek kondurulmuştu, kanatları titreyen. Al ustam, paralarını bunun içine koy, bereketli olsun. Tam bu sırada nişancı ile hançerle girdi dükkana. Masanın üstünde olta öbeklerini gören nişancı, oho dedi, şu bizim Hasan'a bakın. Bizim denizin tek mil balık cinslerini saymış da onların her birisine oltalar almış. Arsen Usta'ya döndü. Sende balina oltası da var mı Arsen Ustam diye güldü. Yok ama yaparız nişancı reis. Onu senden sonra isterim. Şimdi sen bana yaptığın oltalardan ver. Nişancı balığın adını söylüyor. Arsen Usta da balığın oltalarını veriyor. Ustalar az zamanda işlerini bitirdiler. Hasan da oltalarını küçük küçük muşamba torbalara koymuştu. Daha var mı bu torbalardan sende? Var. Yanındaki büyük muşamba torbadan bir tomar küçük torba çıkarıp nişancıya uzattı. Buyur nişancı, içine oltalarını koy. Bu torbaları bir köylüye komşusu bir Rum balıkçı vermiş giderken. Ben de köylüye balık verdim. Köylü de bana bu torbalarla birlikte bir de muşamba ceket verdi. Nişancı torbalara oltalarını koyarken, sen de benim tekneye gel. Benim teknede tutarız balıkları. Kaçak Hasan, olur amma dedi. Amması ne? Amması şu, ben Kabaada'nın yöresine dolanacağım. Bir de sana Kabaada için soracaklarım var. Olur dedi nişancı, birlikte dolanırız adayım. Nişancının teknesine bindiler, Kabaada'nın yolunu tuttular. Nişancının teknesi yolluydu. Kabaada'ya çabuk vardılar. Adanın yöresini yavaş yavaş dolaştılar. Kaçak Hasan nişancıya zeytinliği, yıkılmış dört duvarı ayakta kalmış evi, bir tekne sığacak kadar büyük, dışarıdan kolay gözükmeyen koyu gösterdi. Ardından adaya çıkıp kayaların dibinden kaynayan pınarın başına geldiler. Eğildiler, avuçlarıyla su içtiler. Bu sırada da mavi keçiler kayalardan tutuna tutuna indiler, geldiler, yörelerini çevirdiler. Onlara meraklı, alışkın gözlerle bakıyorlardı. ''Sen mavi keçi gördün mü?'' diye nişancıya sordu Kaçak Hasan. ''Bir büyük sürüde bazı bir mavi keçi görülüyormuş. Ben görmedim.'' ''Bunların hepsi mavi.'' Kaçak Hasan, Kaçak Hasan, bunlar Hızır Aleyhisselam'ın keçileri. Hiç duymadın mı? Hızır Aleyhisselam'ın keçileri de öbür keçiler gibi kara kuru olmayacak ya. Hızır Aleyhisselam denizler ermişi değil mi? Denizlere dur dese durur. Dümdüz. Üstünde ne bir dalga, ne bir köpük, ne bir esinti, ya ne bir kırışık kalır. Batan gemilerin hepsini o kurtarır. Kimi gemileri de hiç kurtarmaz. Hepsini denizin dibine gönderir. Altındaki atı benli bozla şarktan garba, şimalden cenuba dolaşır ki gözükmez olur. Hiçbir zaman da atın ayağı denize değmez de batmaz da. Attan hiç inmez mi? İnip de oturup bir yerde yemek yemez mi? Hançerli Efe kızdı. Ahmak herif, ahmak, ahmak herif, Allah'ın ermişleri, 40 ölmezleri hiç yemek yer mi? Yemek yerlerse cennette hacetlerini nereye yapacaklar? Yemek yemez de Hızır Efendi bu keçileri ne demiş de buraya koymuş? Düşünsene be adam, bu keçiler niçin böyle son mavi, niçin? Çünküleyim, Hızır Hazretleri denizlerin ermişi, piri değil mi? Onun keçileri de öteki insanların kapkara keçileri gibi mi olacak? O keçilerin sarısı da kırmızısı da var. Hızır Hazretleri bu keçileri kim bilir bu ıssız adaya niçin koymuş? Kim bilir bu keçiler keçi değil de keçi donuna girmiş peri olmasın? Kim bilir bu keçiler 40 ölmezler olmasın? Böyle olmasaydı bu aç millet burada başına yıldırım düşeceğini bilse bir gün bunların hepsini kesip yemez miydi? Dört yanındaki keçiler orada durmuşlar, tartışmayı dinliyorlardı. Bir de nişancı düşünceler içine dalmış gitmiş, ne diyeceğini bilemiyordu. Diyorlar ki, bir Rum bu keçilerin her gün sütlerini sağıp 75 yıl içmiş, bu keçilerin sütünü içince Rum 100 yaşından çok yaşamış. Sonra da Hazır Hazretleri, o Rum şu kayanın üstünden elindeki çam çağıyla keçilerin sütünü sağarken ona ayağıyla bir vurmuş, yaşlı Rum balıkçı da keskin kayalıklardan tenger menger gitmiş, denizin içine düşmüş. Bir daha suyun yüzüne çıkamamış. O kana bulanmış suyun dibinde balıklara yem olurken deniz de onun kayığını dibine çekmiş, kayığı da bir daha suyun yüzüne çıkamamış. Biz bunu dağlarda bile duyduk. Bir de Hızır Hazretleri keçilerine çok kıskançmış. Keçilerine kim dokunursa, onları kim keserse Hızır onların gözlerinin yaşına bakmadan kayıkları, tekneleri, gemileriyle doğru denizin dibine gönderiyormuş. Şu Hızır denizler ermişi mi, keçi çobanı mı? Ben onun yağlı tombul bir deniz mavisi oğlağını kesip yüzsem, etini de şu zeytinin dalına assam, her günde kuru zeytin odunlarından bir ateş yaksam, tepeleme közlerin üstünde oğlağın etini kızartıp yesem, Hızır bana ne yapar ki? Sus, dinsiz imansız, sus! Belindeki hançere davrandı. Nişancı hemen vardı, onun eline yapıştı. Şimdi sen beni elindeki hançeri karnıma sokarak öldüreceksin. Ondan sonra da hükümete gidip o adam, yani dinsiz, imansız, kaçak Hasan Hızır'ın keçisini kesti. Deryalar üstündeki bozatlı Hızır da hemen yetişti. Kaçak Hasan'ın karnına hançerini gel ha eğledi de bağırsaklarını döktü mü diyeceksin. Seni zındık seni diye bu sefer gene hançerine yapıştı. Hasan da belinden tabancasını çıkardı. Haydi bakalım. Gel bakalım mavi keçi çobanı Hızır Ağa. Allah ya sana verir ya bana. Seni keçi çobanı seni. Nişancı, onlar böyle dalaşırken aralarına girdi. Düz durun. Sevmem böyle şakaları. Sen elini çek hançerden, sen de o elindekini yerine koy. Ha şöyle, mendebur insanlar. Hızır'ın keçileri gözlerinizi kör etsin. Yiğitseniz birbirinizi öldüreceğinize. Bakın, yanınıza gelmiş, elinizi uzatsanız tutacaksınız. İşte yanınızda. Hızır'ın keçilerinden, oğlaklarından bir tanesini hemen yakalayıp kesin. O kadar da kurumuş zeytin odunu var ki, taze fırın ekmeği de var. Haydin bakalım, birbirinizi öldürecek kadar babayıysanız, haydin Hızır'ın şu mavi kütür kütür keçisini tutun da kesin bakayım. Birbirinizi öldürmekten keçiyi öldürmek daha kolay. Hançerli Efe, Hızır'ın keçilerini kimsecikler, Zaloğlu Rüstem, Köroğlu bile, Hızır Hazretlerinin kendisi bile kesemez. Kesemez de niye besliyor bunları, süs için mi? Kim bilir, elbette bir sebebi var, onların işine karışılmaz. Bizi, birbirini öldüren biz tuhaf insan olduğunu niye yaratmış Allah? Hem de birbirine işkence edenleri, hem de birbirlerini asanları, asıp da ölüleri seyrederek keyiflenenleri niçin yaratmış Allah? Dedi Kaçak Hasan. Bırakın bu işleri de balık tutmaya başlayalım. Size ne Hızır'ın keçilerinden? Belki Hızır Hazretleri gizli gizli kesip yiyordur keçilerini. Belki ermişler de gizli gizli yemek yiyorlardır. Ne biliyorsunuz Hızır'ın yemek yiyip yemediğini? Bizim adaya varınca bunu o deli doktor Salman Sami'ye soralım. Bizi bir iyice kovsun. Yalnız karşısından kovsun. Adadan değil. Boş verin bütün bunları. Yüreğinden atan varsa eline alsın keskin bıçağını, tutsun Hızır'ın en semiz keçisini, kessin, yüzsün, onu da afiyetle yesin. İşte keçiler burada. Birbirinizi öldüreceğinize. Nişancı öfkeyle çabuk çabuk kıyıya yürüdü, keçiler de arkasından yürüdüler. Biraz sonra hançerliyle Kaçak Hasan keçilerin arasından geçerek kıyıya vardılar. Küçük kayıya binip tekneye çıktılar. Tekneyi Kaçak Hasan kullanıyordu. Nişancı eliyle bir yeri gösterdi. Bence orada mercan kaynıyor, varıp bir bakalım dedi. Nişancının gösterdiği yere vardılar. Nişancının oltası hazırdı. Hemen denize attı. Hançerli bir elinde ip, bir elinde olta, gözleri yuvalarından fırfır dönüyor, ne yapacağını bilemiyordu. Kaçak Hasan da oltasını denize attı. Gözleri elinde, elini kaldırıp kaldırıp indiriyordu. Burada denizde öyle küslük müslük yok Kaçak Hasan. Ver bana elindekini, balık vurursa çekerim. Al bunları da nasıl bağlarsan bağla, dedi Efe. Elindeki iple oltayı Hasan'a uzattı. Kaçak Hasan kısa bir sürede oltayı ipe bağladı. Yemini oltaya taktı. Yemi nasıl taktığımı gördün ya, dedi. Bak, yemleri bu çanaktan alıp takacaksın. At oltayı şimdi denize. Oltana bir balık dokunur da çekerse sen de oltayı çekersin. O kadarlığını biliyoruz. Oltayı denize saldı. Tam o sırada nişancı ilk balığı çekti. Havaya pul pul ışıklar yayıldı. Büyücek bir mercandı bu. Oltanın ucunda durmadan yana döne saldırıyordu. Nişancı sonunda güçlü elleriyle yakaladı. Balık onun güçlü, kerpeten gibi ellerinde çırpınıyordu. Balığı oltadan alan nişancı onu livara attı. Suya düşen balık var gücüyle suyu sıçratmaya başladı. Balık yorulup yavaşlayana kadar nişancı livarın suyunu değiştirmedi. Balık ağırlaşınca livarı boşaltıp denizden taze su alıp doldurdu. Balık taze suda ağır ağır yüzmeye başladı. Bundan sonra her su değiştikçe solan balık canlandı. Bu işlem livar doluncaya kadar sürecekti. Nişancıdan sonra Hasan da büyük bir mercan çekip havaya kaldırdı. Oltanın ucunda sallanan balık 3 kez çaktı. 3 kez ince bir çizgi havaya biçti geçti. Çırpınan balıktan pul pul kırmızı ışıklar yayılıyordu. Denizde balık o kadar boldu ki nişancı ile kaçak Hasan oltalarını suya atar atmaz güneşe gelince bal kıyan denizin mavisine kırmızı pembe ışıklar saçan balıkları çekiyordu. Onlar balıkları üst üste çektikçe hançerli Efe bozuluyordu. Onun bu durumuna nişancı ile kaçak Hasan da üzülüyordu. Kaş altından onun oltasından gözlerini ayırmıyorlardı. Sonunda hançerli de büyük bir mercan çekti. Oltalı elini havaya kaldırdı. Çırpındıkça ortaya ışık saçan balığı öylece elinde bir süre tuttu. Sevincinden kabına sığamıyordu. Ağzı kulaklarında gülüyordu. Ötekiler de sevincine katılmışlar gülüyorlardı. Hançerli bundan sonra tuttuğu balıkları saymıştı. Livar da üst üste çırpınan balıklarla dolmuştu. Nişancı, bu livar doldu çocuklar, öbür livarı da başka türlü balıklarla dolduralım. Şimdi 3 usta balıkçıyız artık. Sağ ol nişancı reis dedi hançerli. Sen çok sağ ol. Tuttuğun altın olsun. Daha önce bana deselerdi ki sen bir çurçur balık tutacaksın. Buna beni deryalar yüzünde at koşturan boz atlı Hızır aleyhisselam bile inandıramazdı. Yeryüzündeki bütün mavi keçilerin çobanı Hızır. Kaçak elini bütün ağırlığıyla onun omuzuna indirdi. Barıştık mı Efem? Efe ona gülerek baktı. Biz seninle ne zaman küsmüştük ki? Sahi ne zaman küsmüştük Efem? Şu tuttuğum balığa da bak. Nişancının gösterdiği uzak bir yere gittiler. Demir attılar, oltaları sarkıttılar. Burada da çok balık tuttular. Birkaç yer daha dolaştılar. Livarlar ağzına kadar balıkla doldu. Nişancının denizdeki şeytanları bugün de iş başındaydılar. Nişancı emretseydi bütün balıklarını toplayıp tekneleri de doldururlardı. İkindi üstü döndüler. Nişancı dolu livarların boyuna suyunu tazeliyordu. Bu yüzden de adaya kadar hiçbir balık ölmedi. Adanın bütün kadınları, kızları, ellerinde bıçaklar iskelenin üstünde durmuşlar, onları karşıladılar. Şükrü Efendi'nin onuruna verilecek yemek için Kadri Kaptan'ın teknesiyle kasabaya giden Poyraz, şölene ne gerekiyorsa almış getirmişti. Kadınlarca deniz kıyısına çakıl taşlarının üstüne atılmış balıklar temizlendi. Tepeleme yığılan közler yayıldı, şişlenmiş balıklar közlerin üstüne atıldı, rakılar, uzolar açıldı, şaraplar da açıldı. Sofrada kuş sütü bile eksik değildi. Denk Bejuso elinde kavalıyla geldi. Onu saygıyla ayağa kalkarak baş köşeye oturttular. Yemek başladı. Yemekle birlikte rakılar, uzolar, şaraplar su gibi gidiyordu. Ağa efendi Denk Bejuso'dan kaval çalmasını istedi. Denk Bejuso böyle bir öneriyi çoktandır bekliyordu. Önce 3 kez şöyle bir üfürdü, ardından da çalmaya başladı. Önceleri yanık havalardı çaldığı, herkesin gözü yaşlarla doldu. Sonra birden oynak havalara döndü. Neredeyse herkes ayağa kalkıp halaya duracaktı. Bu sırada ince, uzun kademiyle Zehra bir gölge gibi Poyraz'ın önünden geçti. Poyraz'ın elindeki kadeh havada öyle kala kaldı. Kesilmiş kan damlayan, seyirmiş memeler kumların üstüne arka arkaya fırlatılıyordu. Kartallar dönüyorlardı gökte. Uzakta memeler seyiriyordu. Kumların üstünde kanları aka aka kuma bulanmış. Bir top olmuş hışılayarak inen kartallar memelerin üstünde birbirlerine giriyorlardı. Fırat suyunun üstünden sırt üstü kollarını, kanat gibi açmış ölüler akıyordu. Ve Zehra memeleri kesilmiş kanlar içinde suyun üstüne çırılçıplak uzanmış, kollarını da kanat gibi açmış gidiyordu. Poyraz elindeki kadehi masanın üstüne koydu, yumuldu. Başı neredeyse masanın üstüne düşecekti. Vasili yavaşça yerinden kalktı, Poyraz'ı kolundan tutup kaldırdı. Poyraz kolay kalktı. Hiçbir ağırlığı yoktu. Eve kadar da rahat yürüdü. Merdivenleri de hiçbir şey olmamış gibi kolaylıkla çıktı. Yatak odasına girdi. Yardıma gerek kalmadan soyundu. Pijamalarını giydi. Yatağa girdi. Yorganı üstüne çekti. Mışıl mışıl uyumaya başladı. Gece yarısından sonra şölen sona erdi. Şükrü Efendi'nin teknesi daha deniz beyazken yola düştü. Şükrü Efendi bütün gece mutluluğundan uyuyamamıştı. Son yıllarda yaşadığı tek mutluluk buydu. Mutluluk kaçıp gitmesin diye uyumamıştı. İki gün sonra Ağa Efendi ile buluşup İstanbul'a gideceklerdi. Bu soylu, yaralanmış insanla bir gecede böylesine bir dostluk kurulması da bir mutluluktu. Talih neden sonra ona da gülmeye başlamıştı. Kızlar sandığın dışında kalmış hiç giymedikleri tek giyitlerini küçük bavula yerleştirdiler, yedek ayakkabılarını da çok az giymişlerdi. Ayakkabılarını babaları İtalya'dan getirtmişti. Kalıplarında daha olduğu gibi duruyordu. Deri bavulları da hemen hemen hiç eskimemişti. Berbere de İstanbul'a vardıkları gün gideceklerdi. Kadri Kaptan da tekniği hazırlamış, Ağa Efendi'ye yumuşak bir minder koymuştu baş üstüne. Kızlar da onun yanlarına küçük minderler atmıştı. Giyinmiş kuşanmış Musa Kazım Ağa Efendi, kızlar erkenden iskeleye geldiler. Kadri Kaptan onları iskelede bekliyordu. Onlar tekneye biner binmez motor çalıştı, tekne kalktı. Tekne daha uzaklaşmadan Poyraz koşarak onları uğurlamak için iskeleye yetişti. Daha yerlerine oturamamış yolculara el salladı. Yolcular da ona el salladılar. Onlar uzaklaşıp gidinceye kadar Poyraz'ın eli havada kaldı. Tekne gözden yitince Poyraz iskele tahtalarının üstüne sağlıverdi. Vasili gelinceye kadar başı dizlerinin üstünde öylece kala kaldı. Vasili onun koluna girdi, kaldırıp eve götürdü. Poyraz ölü bir sesle, "Yatacağım Vasili," dedi. Yatağın üstüne oturdu. Vasili onu soydu, pijamasını giydirdi. Poyraz bu pijamayla birlikte iki pijama daha satın almıştı. Hayri Efendi'ye bir Rum dükkancı yok pahasına dükkanındaki pijamaları bırakıp gitmişti. Poyraz oyalanmadı, başını yastığa koyar koymaz uyudu. Üç gün de yataktan çıkmadı. Musa Kazım Ağa Efendi'yi kasabanın iskelesinde Şükrü Efendi bekliyordu. Onları karşıladı, evine götürdü, o gece onları ağırladı. İki gün sonra İstanbul'a vardılar, Pera Palas'a gittiler. Otelde Musa Kazım Ağa Efendi'yi tanıdılar ve çok iyi karşıladılar. Otelin deniz görür en güzel odalarını onlara verdiler. Sabah kahvaltıdan sonra Sait Rahmi Bey'e gittiler. Sait Rahmi Bey Avrupa'dan dönmüştü. Onları iyi karşıladı, çalışma odasına götürdü. Koltuğundan kalkıp onların karşısına oturdu. Kahveler geldi, içtiler. Ağa Efendi sordu. "Bizim işlerden ne haber? Yunan sefiri ne diyor? Ankara ne dedi?" diye Sait Rahmi'nin gözlerinin içine umutla bakarak sordu. "Sorma," dedi Sait Rahmi. "Hiç sorma. Senin işi kime söyledimse benim yüzüme düşmanca baktılar. Aman, aman dediler. Yunanlılarla aramız iyileşiyor. Bir daha böyle bir şey ağzına alma," dediler. "Bir Türk, Türk olan bir Türk, Yunanistan'dan bu cennet vatana gelen bir Türk, cennet vatanına kavuşmuşken tekrar Yunanistan'a nasıl dönmek ister?" dediler. Bir mebus neredeyse tabancasını çekip beni vuracaktı. Babamsa bana bütün gücüyle "sus" diye bağırdı ve benden başkasına da "bunu söyledin mi?" diye sordu. "Söyledim," dedim. "İstikbalini mahvettin. Artık sefiri kebirliğini rüyanda bile göremezsin." Dizlerini döverek "vah benim Saftaloz oğlum, vah," dedi. Yunan sefirine gelince, bir sabah erkenden kıpkırmızı bir yüzle eve geldi. "Bu gece uyuyamadım," dedi. "Bu senin arkadaşın yüzünden. Ben onun durumunu Atina'ya yazdım. O kadar kızmışlar ki isteğime, belki beni buradan alacaklar," dedi ve aldılar. "Affını dilerim Sait kardeşim. Ne bileyim başına iş açacağımı. Kusura kalma. Bu yüzden sen sefirliğinden olmuşsan ben çok üzülür kahrolurum. Ne yapayım? Bilirsin, eskiden benim yanımda çok arkadaşım vardı ya, sen başkaydın. Üzülme, dedi Sait Rahmi. Ben yakında Trakya'da bir çiftlik alacağım, çiftlikte yaşayacağım. Ovada bir çiftlik buldum, Istranca dağlarının eteğinde. Ben de bir çiftlik aldım, güzel, geniş, denize yakın bir çiftlik. Çiftliğin eski kahyası İsmail bakıyor. Çiftliğin konağını, ahırlarını Cumhuriyet Halk Fırkası'nın reisi almış, yıkmış. Ben şimdilik küçük bir ahır yaptıracak, bir damızlık kısrakla bir aygır satın alacağım. Bravo, burada kalacaksın demek Kazım. Kalmayacağım. Sait Rahmi, Musa Kazım Ağa Efendi ile Şükrü Efendi'yi kapıya kadar uğurladı. Kucaklaşıp ayrılırlarken Ağa Efendi'ye nerede kalıyorsunuz diye sormadı. Ağa Efendi buna kızdı. Gene Pera Palas'ta kalıyorum Sait, dedi. Otele geldiler. Kızlar onları heyecanla bekliyorlardı. Merak etmeyin çocuklar, Sait bizi gene eskisi gibi karşıladı. Eski arkadaş, Trakya Novası'nda kendisine bir çiftlik almış. Soylu atlar yetiştirecekmiş. Bu hayattan bıkmış. Benim de bir çiftliğim olduğunu, döner dönmez bir damızlık aygır, bir de kısrak alacağımı, ayrılırken de Pera Palas'ta kaldığımızı söyledim. Hadi in şimdi. Şükrü Efendi'ye döndü. Neydi o terzi hanımın adı? Diye sordu. Madame Atina ve Eleni, onlar da bizi bekliyorlar. Bunlar tanıdıklarımdandır. Madame Atina'nın kocası İzmirlidir. Her yıl bize gelir. Buradan Kaz Dağı'na gider. Orada akrabaları vardır. Dağın tepesine kadar çıkar. Dağın tepesindeki Sarı Kız'ın makamını oralı Alevilerle birlikte her Hıdır Ellez'de ziyaret eder. Madame Atina ve Eleni İstanbul'un en iyi kadın terzileridir. Otelden yukarıya, Asmalı Mescit sokağından İstiklal Caddesi'ne çıktılar. Galatasaray Lisesi'ni geçtiler, Taksim'e doğru yürürlerken soldaki kaldırıma geçtiler, geniş, demir kapılı apartmanın ikinci katına çıktılar. Madame Atina onları gelirken görmüş, kapıyı açmış, bekliyordu. Şükrü Efendi bundan çok kıvanç duymuştu. Bir takım kızların çalıştığı salondan geçerek yeşil maroken koltuklu büyük bir odaya Madame Atina önde, onlar arkada girdiler. Buyurun efendim, hoş gelip sefalar getirdiniz. Nasılsınız Şükrü Bey? Sizler de nasılsınız efendim? Önlüklü sarışın güzel bir kız geldi, ne içeceklerini sordu. Ağa Efendi sade kahve söyledi. Şükrü Efendi de aynını istedi. Kızlar bir şey istemediler. Madame Eleni geldi, Madame Atina onları tanıştırdı. Şükrü Bey'i nasıl tanımam? Hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz. Emriniz başım üstünde var. Paris'ten yeni elbiseler geldi, son moda. Maşallah kızlarınız da çok güzel. Ne giysiler yakışır ama. Biz onlara en güzel Paris malı vereceğiz. Memnun kalacaksınız. Buyurun gidelim. Beyefendi, siz de görmek ister misiniz? İstemem. Eskiden beri onlar kendi elbiselerini her zaman kendileri seçerler. Kızlar uzun bir süre içeride kaldılar. Sonra da alı al, moru mor dışarı çıktılar. Ne oldu çocuklar? Çok yorulduk baba. İçeride o kadar çok elbise giydik çıkardık ki canımız çıktı baba. Madame Atina ile Madame Eleni ellerinde elbiselerle odaya geldiler. Bakın efendim kızlarınız ne kadar zevkli. En güzel elbiseleri seçtiler. Buyurun bakın efendim, hayırlı olsun. Daha birkaç gün önce bu elbiseler Paris'ten geldi. Tam zamanında geldiniz. Biraz geç gelmiş olsaydınız bu elbiseleri bulamazdınız. Ağa Efendi elbiselere şöyle bir göz attı. Paket yapın madam, dedi. Baş üstüne paşam. Beyaz önlüklü bir kız geldi, elbiseleri madamların elinden aldı. Kızlar da onun arkasından odadan çıktılar. Ayrı ayrı paket yapacaksınız. Ne kadar madam, diye Rumca sordu Ağa Efendi. Madam Atina fiyatı söyledi. Ağa Efendi ağır ağır sayarak giyitlerin ücretini kağıt paralarla ödedi. Pera Palas'tan 3 gün çıkmadılar. Oysa kızlar dışarı çıkıp İstanbul'u gezmek istiyorlardı. Ağa Efendi ise kimseye belli etmeden Sait Rahmi'nin kendisini aramasını bekliyordu. 3. günün sabahı sinek kaydı tıraş oldu, giyindi kuşandı, aşağı indi. Bir otomobil çağırıp doğru Sait Rahmi'ye gitti. Kapıyı her zamanki üniformalı kapıcı açtı. Beyefendi, dedi, Sait Rahmi Bey Trakya'daki çiftliğine gittiler. Musa Kazım Bey böyle bir durumla karşılaşacağını biliyordu ya, gene de başından kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Böyle olacağını bekliyordum. Niçin bu hale geldim diye söylene söylene otele geldi. Kendini biraz toparladı, yukarı çıktı. Kızlar yeni giyitlerini giymişler, babalarını bekliyorlardı. Onu sevinçle gülerek karşıladılar. Ağa efendi kızlarını böyle görünce her şeyi unutup onların sevinçlerine, coşkularına katıldı. Onlarla birlikte güldü. Bu sırada da kapıyı Şükrü efendi çaldı. Kaç gündür gerilmiş bir yay gibi duran ağa efendiyi böyle görünce, üç gündür İstanbul'da gezmedik yer, görmedik dost bırakmayan Şükrü efendi, onları böyle görünce derecesiz memnun oldu, yeni elbiseleriyle kızlar daha alımlıydı, sevinçlerine katıldı. Özellikle de ağa efendinin değişmesi onu mutlu etti. Yola çıktılar. Yol boyunca da ağa efendi bir daha o gergin durumuna dönmedi. Kasabaya gelir gelmez ağa efendi kızları Şükrü efendinin evinde bırakıp postaneye koştu. Posta müdürü onu sevinçle karşıladı. "Mektubunuz var beyefendi," dedi. "Mektubunuz var." Zarfı eline verdi. Ağa efendi zarfı açınca sapsarı kesildi. Bir süre gözünü zarfın puluna dikti, baktı. Sonra zarfı birkaç kez evirdi, çevirdi, üstünü, arkasını okudu. Ardından da elleri titreyerek zarfı açtı, okudu. Yüzü sapsarı kesildi. Mektubu evirdi, çevirdi, bir daha okudu. Ter içinde kaldı. Müdür, "Bu adama ne oluyor?" diye korktu. "Size bir su getireyim," dedi. Yan odaya geçti, bir tas suyla döndü. Ağa efendi tası başına dikti. Bütün suyu bir dikişte içti. Sonra da müdüre hiçbir şey söylemeden kalktı, iskeleye yürüdü. Onlar gittiği gün Poyraz Kadri Kaptanı ona bolca para vererek kasabanın iskelesine göndermiş, onları orada beklemesini istemişti. Ağa efendiyi iskelede gören kaptan koşarak geldi. Ağa efendinin ellerine sarılarak öptü. Ağa efendi de onun başını okşadı. "Haydi kaptan oğlum, çabuk ol. Bizim kızlar Şükrü efendinin evinde. Onları al gel de adaya gidelim. Melek Hatun nasıl, Poyraz nasıl, sen nasılsın?" "Sağ ol efendim, hepimiz iyiyiz efendim. Siz gittiğiniz günden beri sizi bu iskelede bekliyorum efendim." "Şükrü efendinin evini biliyor musun kaptan oğlum?" "Biliyorum efendim, yakındır efendim. Onları hemen alır da gelirim efendim. Hoş geldiniz efendim." Kadri kaptan yayından çıkmış ok gibi ileriye fırladı. Biraz sonra da yanlarında Şükrü efendi ile geldiler. Ağa efendi mektubun acısını unutup çabuk gelmelerine sevindi. Onları güler yüzle karşıladı. Şükrü efendiye teşekkür edip onu kucakladıktan sonra kızların koluna girdi. Şen şakrak tekneye bindiler. Kadri kaptan onların yerlerini baş üstüne hazırlamıştı. "Buyurun efendim, her zamanki yeri size gene hazırladım. Yumuşak minderi, belinizi vereceğiniz kuşluğu yastığı da koydum. Hanım kızlara da yanınızda yer yaptım." "Sağ ol evladım, kaptanım. Çok teşekkür ederim. Beni burada günlerdir beklediğin için de." "Siz de sağ olun. Siz de var olun efendim. Ben de sizi mübarek ellerinizden öperim efendim." Onlardan ayrılıp aşağı indi, kolçağı ancak üç kez çevirdi, motor çalıştı, tekne döndü, denizi köpürterek adanın yolunu tuttu, motor az gürültü çıkarıyor, saat gibi tıkır tıkır işliyordu. Musa Kazım Ağa Efendi cebinden mektubu çıkardı, Zehra'ya verdi. Zehra elleri titreyerek zarftan mektubu çıkardı, elleri titreyerek okudu, üzülmüş gibi yaptı, mektubu babasına uzattı, Ağa Efendi de Nesibe'ye verdi. Nesibe de mektubu aldı, elleri titreyerek mektubu zarftan çıkardı, okudu. Babası o mektubu okuduğu sürece gözlerini ondan ayırmadı. Nesibe'nin yüzünden hiçbir şey belli olmuyordu. Ağa efendi mektubu Nesibe'nin elinden aldı, ceketinin iç cebine koydu. Kızlara "ne diyorsunuz?" diye sormadan söze başladı. "İşte böyle kızlarım, işte benim arkadaşlarım budur kızlarım. Böyle arkadaşları olana sürgünlük bile komaz. Ölüm bile vız gelir, tırıs gider. Biliyorsunuz, Anadolu Savaşı'na mağlup en büyük generalleri bile hapse attılar. Yalnız benim arkadaşıma mağlup bir kumandan olmasına rağmen dokunamadılar. Çünkü o büyük kumandandı. Ordunun emir kumandası tek başına onun elinde olsaydı, o bu harbe girmezdi. Onu hapsetmeleri kolay iş değildir. Onun haklı olarak bu harbi istememesi, bunu da bütün Yunanistan'ın bilmesi, ona kimsenin dokunamamasına en büyük sebeptir. Hapse koyulanlar, gözaltına tutulanlar, kabiliyetsiz generallerdir. Gördünüz mü çocuklarım? İşte babanızın böyle arkadaşları var. Şu dar dünyada isterse hiçbir şeyin olmasın, aç kal, çıplak gez, böyle arkadaşların olsun, insanın mutlu yaşamasına yeter de artar bile. Hiçbir gün onun bana mektup yazmayacağı aklımın köşesinden bile geçmedi. Hapse giren isterse general, isterse politikacı olsun, hiçbir şekilde ona mektup yazma izni vermezler. Bizim arkadaş nasılsa bir fırsatını bulmuş, her şeyi göze alarak bana bu mektubu, benim de ne halde olduğumu bilerek bana ulaştırmış. Her şeyi bu mektubu okuyunca anladınız ya çocuklarım. Şimdi size söylüyorum. Benim sözlerime güvenin. Arkadaşım yakında hapisten çıkacak, ben de Girit'e döneceğim. Şimdi anladınız mı? Niçin sizin sandığınızı açtırmadım? Baba, biz sandıklarımızı açacağız. Girit'e de gitmeyeceğiz, değil mi? İstanbul'dan aldıklarımız da çok güzel ya, biz yine sandıktakileri giyeceğiz, öyle mi baba? O konuştuğu sürece Ağa Efendi yeşil gözlerini Zehra'nın gözlerine dikmiş, susarak ona bakmıştı. Birden patladı sesine, aşağıda motora yol veren Kadri Kaptan bile yerinden hopladı, yukarıya çıkar çıkmaz da geriye döndü. Ağa Efendi daha gün yüzü görmemiş sesiyle bağırıyordu. Ben size demedim mi arkadaşım general yakında hapishaneden çıkacak. Onu hapsedenleri o hapsedecek. İktidara geçtiği gün de beni Yunanistan'a çağıracak. Demedim mi? Siz istiyorsanız bu adada kalır evlenirsiniz. Anneniz beni bırakıp gitmedi mi? Ben tek başıma memleketime gidemez miyim? Gene çiftliğimi kurup Avrupa'ya, bütün Avrupa'ya soylu atlar yetiştiremez miyim? Öyle mi sanıyorsunuz? Kızlar babalarını, kendilerini bildi biledi hiç böyle görmemişler, büzülmüşler, donup kalmışlardı. Babalarının boyun damarları oluk oluk şişmişti. Kızların içini korku sarmış, ona bir şeyler olacak diye düşünüyorlardı. Artık sözleri de anlaşılmaz olmuştu. Kızlar ne yapacaklarını bilemiyorlar, büzüldükçe büzülüyorlardı. Babalarının gözleri de dışarı uğramış, terden suya batmış çıkmış gibi olmuştu. Kızların ikisi birden, ''Baba!'' dediler. Sesleri o kadar umarsızdı ki Ağa Efendi dilindeki sözcüğü yarım bırakarak susuverdi. Ortalıkta motor gürültüsünden, dalgaların sesinden başka ses seda kalmadı. Ağa Efendi biraz sonra ''Ben ne yaptım bu çocuklara, bu öksüzlere, demek gurbet beni de bu hale getirdi.'' diye düşündü. Ne sağında oturan Zehra'ya ne solundaki Nesibe'ye dönüp bakabiliyordu. Kızlar da öyle oturmuş kalmışlardı. Hiçbirisi yerinden kıpırdamadı. Ada görünene kadar ne konuştu ne de başını kaldırıp bu yana o yana bakabildi. Teknenin köpürttüğü denizi bile görmüyorlardı. Ağa Efendi'nin içini onu kahreden bir acıma kaplamış, bu acı gittikçe dayanılmaz bir hal alıyordu. Neredeyse yüreği orta yerinden çat diye çatlayacaktı. Vah benim dünya güzellerim, vah benim öksüzlerim, ben ne yaptım sizlere? Ben mendebur, ben onurunu yitirmiş adam. Bundan sonra ben kızlara, öksüzlerime bunu yaptıktan sonra neye yararım ki? Analarıyla birlikte ben de ölseydim. Ölseydim de beni de denize atsalardı da ben de öksüzlerime bu cehennem yüzümü göstermeseydim. Kızlarımı öldürdüm. Onlarla birlikte kendimi de öldürdüm. Onları da kendimi de. Ben batayım, onları nasıl diriltirim? Zehra kızım, neden kızım? Ben böyle yaptım. İçinden kızlarla konuşmaya başladı. Ananızın ölümünden sonra size elimden geldiğince, size böyle bir acı çektirmedim. Ben ömrümce siz değil hiç kimseye böylesine zalim bağırmadım. Bu benim size yaptığım, ölünceye kadar içimde ukde olarak kalacaktır. Kendimi size nasıl bağışlatabilirim? Siz bunu bana nasıl öğretebilirsiniz? Bunun yolunu bana nasıl gösterebilirsiniz? Sandıklarınızı hemen adaya varır varmaz sandıklarınızı açın. Artık Girit'e gitmek yok desem beni dinler misiniz? Size ne yapsam da eski babanız olsam? Bütün bunları düşünerek içindeki acıyı hafifletmeye çalışıyordu. Tam bu sırada da Kadri Kaptan heyecanla koşarak geldi. Adaya, adaya bakın, gazı verdim, gazı verdim. Sizi gündüz gözüne adaya ulaştırmaya çalıştım. Uzandı, Ağa Efendi yerinden tuttu, kaldırdı, kızlar da kalktılar. Bakın, bakın, bakın, bizimkilerin hepsi iskelenin üstünde. Herkes benim teknemi övündü, görünce bilir. Benim teknemle de sizin geleceğinizi biliyorlar. Çünkü ben kasaba iskelesinde sizi bekliyordum. Ağa efendi de, kızlar da buna sevindiler. Ağa efendi sağ koluyla sağdaki Zehra'yı, sol koluyla da soldaki Nesibe'yi kucakladı. "Beni bağışlayın kızlarım," dedi. "Size çok zulmettim. Kendimi nasıl affettiririm bilemiyorum. Bu gurbet, bu zulüm beni insanlığımdan çıkarmış olacak." "Aman baba," dedi. "Şu babamın da üzüldüğü şeye bir bakın. En sevinçli gününde sana yaptığım yapılacak iş miydi?" "Tabii, senin arkadaşın hapisten çıkacak. Seni de Girit'e çağıracak. Bunu bilmeyen mi var? Sen kusura bakma baba. Benim yaptığım zıpırlık." Nesibe de "Aman baba," dedi. Zehra'nın söylediklerini yineledi. Baba da kucakladığı kızlarını iyice sıktı. "Sağ olun güzellerim. Sağ olun canlarım. General arkadaşım eğer gençliğinden beri tanıdığım o insansa, yakında hapisten çıkar, hem de Yunanistan'ı tir tir titretir. İlk işi de bizi ne yapar ne eder Yunanistan'a çağırmak olur. Büyük liderlerin vasıflarından birincisi dostluklarına sadakatle bağlı olmalarıdır. Bizim arkadaşın da en büyük hususiyeti dostlarına sadık olmasıdır. Bir lider, bir başkomutan arkadaşlarını ve dostlarını kaybettiği zaman her şeyini kaybetmiş demektir. Ulu ağaçlar dallarıyla gürlerler." Gittikçe adaya yaklaşıyorlar. İskelenin üstündeki kalabalık da belirginleşiyordu. Tekne iskeleye yanaşmadan ağa efendi ayağa kalktı. Sağ eliyle kamerayı tuttu. Kızlar babalarıyla birlikte ayağa kalkmış iskeledekileri seyrediyorlardı. Yüzleri de asıktı. Zehra'nın gözleri Poyraz'ı arıyordu. En uçta kalabalığın önünde onu görünce yüreği hop etti. Tekne iskeleye yanaşınca babasından önce iskeleye atladı. Poyraz'a doğru yürüdü. Göz göze geldiler. Poyraz'ın yüzü soluktu. Bu Zehra'yı babasının üzdüğünden daha çok üzdü. "Ne yapıp ne edip onu bir daha görmeliyim," diye içinden geçirdi. Kalabalık yolcuları ortalarına aldılar, çınarların altına gittiler, oturdular. Herkes "hoş geldiniz," dedi, çocuklar bile. Ağa efendinin güzel kızlarıyla birlikte gelmesi onları çok sevindirmişti. "Ben sizi her gün gece gelirsiniz diye bekliyorduk. Kadri kaptanın teknesini gelirken görünce," dedi Salman Sami, "iskelenin üstüne geldik, sizi bekledik. Sağ olun, var olun binbaşım. Siz de sağ olun." Çeşmenin başında bir süre oturdular. Önce doktorlar sordular İstanbul'u. Bu sefer hemen hemen hiç dolaşmamışlardı İstanbul'da. 3 yıldır kızların ne üstünde üst ne başında baş kalmıştı. Onun için de onlarla birlikte İstanbul'a gitmişler, Şükrü Efendi'nin tanıdığı bir terziden yeni giyitler almışlardı. İstanbul'u görmeyenler bile Ağa Efendi'den İstanbul nasıl bir yer diye İstanbul'u soruyorlar, o da bildiği kadar İstanbul'u onlara anlatıyordu. Özellikle de camiler üstünde duruyordu. Süleymaniye, Sultanahmet, Kız Kulesi, Halic'in üstündeki köprü, at meydanı konuları içindeydi. Ağa Efendiler, 1 saat kadar oturduktan sonra Doktor Salman Sami ayağa kalktı. "Yoldan gelen arkadaşlarımız yorgundurlar. Artık kalksınlar da evlerine gitsinler." Bu sözleri duyan ağa efendi hemen ayağa kalktı. Kızlar da onu izledi. Evlerine yollandılar. Bavullarını da arkalarından Kadri Kaptan getiriyordu. O gece adada şenlik şadırmanlık vardı. Nedense ağa efendigil adadan hep birlikte ayrılınca onların adaya bir daha dönmeyeceklerini sanmışlar. Bu düşüncelerini de birbirlerine bile söylememişler. Melek Hatun'a bile sormadan sonucu beklemişlerdi. Sonuçtan da memnundular. Onlar çınarların altında konuşurlarken Melek Hatun'la Lena Ana hemen eve koşmuşlar. Ağa efendilere yemek pişirmeye başlamışlardı. Baytar'ın kasabadan getirdiği kavurup tel dolaba koydukları kıymayla evlerin bahçelerinden topladıkları domates ve biber onlara dolma doldurmuşlar, ocağa koymuşlar, bir de naneli yoğurt çorbası yapıyorlardı. Poyraz nereden bulmuşsa eve büyüyecek 4 karpuz getirmişti. Karpuzları Kadri Kaptan'a vermişlerdi Pınar'a götürsün diye. Pınar'ın suyu çok soğuktu. Pınar'ın suyunun içine elini sokamazdın, dondururdu. Kadri Kaptan Pınar'ın içine karpuzları soğusun da buz gibi olsun diye, anamın piri güzel kızlarıyla yesin diye koydu. Sonra da Pınar'ın başına oturdu. "Ne tuhaf insan şu Poyraz, şu doktorlar, ne kadar da çok paraları var. 2 adımlık yere gönderseler cebine 1 avuç parayı koyuveriyorlar. Ne kadar da çok paraları var.
Poyraz beni kasabanın iskelesine gönderirken cebimi parayla doldurdu. Gelirken de bana Poyraz çok para verdi dedim. Ağa efendi de öbür cebimi parayla doldurdu. Doktorlar da öyle. Bana bu güzel tekniği bağışlayan usta, ne yaparsan yap, istersen şu adayı sırtında taşı, insana zırnık koklatmazdı diye derin düşüncelere daldı. Poyraz'ı da hatunlar ağa efendiye gönderdiler. Poyraz, efendim dedi, zahmet buyurmayın, Melek Hatun'la Lena Ana size yemek hazırlıyorlar efendim. Akşam size getirecekler. Ağa efendi gülümseyerek, akşam yemeğine siz de buyurun evladım dedi. Zahmetlerine teşekkür ederim. Bana izin efendim, siz de istirahat buyurun. Ben de geleceğim efendim. 8. kaset 2. yüzün sonu.